Burası mağaranın deniz tarafından yaklaşılabilen kısmıydı. Onun arkasında geldikleri taraf daha geniş ve biraz yüksek fakat hep kaya parçaları dolu büyükçe bir salon teşkil ediyordu. Dalga çarpıp mağaranın ağzını örttüğü zaman her taraf yemyeşil oluyordu. Sonra garip, adeta toprak altından gelen bir yığın gürültüyle su boşanıyor, etraf güneşli denizin gönderdiği akislerle aydınlanıyordu. O gün Mümtaz kısa pantolonu ile iki eli çenesinin iki yanında çömeldiği bir taşın üstünden saatlerce hiç konuşmadan bu ışık gölge oyununu seyretti. Acaba ne düşünmüştü? Neyi beklemişti? Bu dalgaların ona getirecekleri bir şey olduğunu mu sanıyordu? Yoksa mağaranın içine dolup boşalan suyun o acayip uğultusuna mı kendini kaptırmıştı? Bu seslerde onun için neyin, hangi sırrın daveti vardı? Akşama doğru bir tesadüfle oraya kadar gelmiş bir kayık kolayca onları iskeleye getirdi. Mümtaz acele acele arkadaşlarından ayrıldı ve eve koştu. Gördüğü şeyi annesine anlatmak istiyordu. Fakat kadın o kadar harap haldeydi ki hiçbir şey söylemedi ve bir daha da annesini yalnız bırakmadı. Günlerini orada hastanın yatağının yanı başında kah ona bakarak, kah düşünerek, okuyarak geçirdi. Her gün öğleye doğru telgrafhaneye gidiyor, annesinin çektiği telgrafın cevabının gelip gelmediğini öğreniyordu. Sonra hastanın odasına kapanıyor, daima hareketli, daima canlı sokağın kendisine kadar çıkan gürültüsü içinde ona arkadaşlık ediyordu. Akşam oldu mu pencerenin yanına otururdu. Kaç gündür sokakta küçük bir çocuk peyda olmuştu. Her akşam elinde boş bir şişe veya başka bir kap evlerin önünden türkü söyleyerek geçerdi. Mümtaz daha sokağın başındayken onun sesini tanırdı. Akşam oldu yakamadım gazımı, Kadir Mevlam böyle yazmış yazımı. Doya doya sevemedim kuzumu, ben ölürsem yavrum seni döverler. Mümtaz annesinin her başını kaldırdıkça üstüne dikilmiş bakışlarında bu türkünün güftesine benzer bir mana bulunduğunu zannederek içi sızlardı. Bununla beraber onu dinlemekten de vazgeçemezdi. Çocuğun sesi güzel ve gürdü. Fakat henüz çok küçük, onun için tam namenin ortasında ağlayışa benzeyen garip yırtılışları olurdu. Evlerinin biraz ilerisinde aşağıya doğru giden sokağın tam başında türkü değişirdi. Ses birdenbire yükselir, aydınlanırdı. O kadar ki evlerin duvarlarında, yolun üstünde, hatta havaya çarptıkça sanki çok parlak akislerle kırılırdı. Şu İzmir'in minaresi sedeften, annem sedeften, sen doldur ben içeyim kadehten, aman kadehten. Mümtaz bu ikinci türkü ile küçücük ömrünün henüz manasını dahi kavramadığı kederlerin içinden çıkar, birdenbire çok ışıklı, taptaze, fakat bununla beraber yine hasret ve ıstırap dolu başka bir dünyaya girerdi. Bu bir ucu İzmir'in kordon boyunda başlayan, öbür ucu babasının hiç anlayamadığı ölümünde biten dünyaydı. Orada da kendi çocuk mahallesine sığmayan bir yığın şey, orada da ölüm, gurbet, kan, yalnızlık ve içinde çöreklenen o yedi başlı ejder hüznü vardı. Kim olduğunu bilmediği fakat annesinin de işleyeceği korkusu ile ürpererek yolunu beklediği çocuk geçince Mümtaz için gün denen şey kapağını kapatıyordu. Ondan sonra ta ertesi akşama kadar yekpare bir zaman vardı. Annesi o hafta içinde bir gece sabaha karşı öldü. Ölmeden evvel oğlundan su istemiş, sonra ona bir şeyler söylemeye çalışmış, fakat bir türlü muvaffak olamamış, sonra yüzü birdenbire sapsarı kesilmiş, gözleri kaymış, dudakları bir iki defa titredikten sonra kas katı kesilmişti. Mümtaz'ın hafızası bu son anı olduğu gibi tespit etmişti. Bu ölümün arkasında da bir türlü dolduramadığı uzun bir boşluk vardır. Belki de çocuk bu sıkıntı günlerini hatırlamaya çalışa çalışa zihninde bu zaman boşluğunu kendisi yaratmıştı. Yalnız İstanbul'a gönderilmek için vapura bindirileceği günü bütün teferruatıyla hatırlıyordu. O gün onu hısım, akraba hep birden bir eski caminin avlusundaki küçük bir mezarlığa götürmüşler. Orada henüz düzeltilmiş bir toprak yığınını göstererek annem burada yatıyor demişlerdi. Fakat Mümtaz bu mezarı bir türlü benimsememişti. O zihninde annesini babasının yanına gömdü. Zaten aradaki zaman farkı çok azdı. Orada büyük ölüm ağacının altında babasıyla beraber yatması daha iyi ve daha güzeldi. Belki de bütün ömrünce ikisini beraber görmeye alıştığı için ayrı ayrı yerlerde yattıklarını düşünmek ona ağır geliyordu. Mümtaz o günü çok iyi hatırlardı. Her taraf güneş içindeydi. Aydınlık evlerin tahta duvarlarında, kiremitler üstünde, bembeyaz şosede ve yol ağızlarından ikide bir karşılarına çıkan deniz parçalarında, eski caminin sarı boyalı duvarlarında, mezarlığın küçük ve tozlu ağaçlarında, sivri taşlarında, dönüşte bir aylık arkadaşlarını oynar gördüğü yıkık kale bedenlerinde, her tarafta billur sazlarını kurmuş, o acayip sarı, her şeyi yenen hayat şarkısını söylüyordu. Arılar, sinekler, küçük sokak kedileri, oturdukları evin önünü benimseyen köpek, her tarafa dağılmış güvercinler, herkes ve her şey bu musikeden, bu davetten sarhoştu. Yalnız bir kişi ona öyle geliyordu ki, yalnız kendisi bu ziyafetin dışındaydı. Talih bir iradesiyle onu herkesten ayırmıştı. Ne olacaktı, bunu bilmiyordu. İstanbul'a gidecekti. Fakat kimin yanına? Nasıl karşılayacaklardı? Annesini babasını bir daha görmeyecekti. Fakat bu acı şimdi tek başına kalmış insanın bir çareliği de karışıyordu. İçinde müthiş bir ağlamak arzusu vardı. Bununla beraber ağlamak istemiyordu. Bu güneşin ortasında, bu her tesadüf ettikleri insanın adeta bir şarkı mırıldanır gibi geçtiği yolda, bu berrak denizin karşısında ağlamak kendisine olmayacak bir şey gibi geliyordu. Nihayet ağlamak, biraz da etrafındaki insanları kendisine acındırmak olacaktı. O insanlar çoktan kendisinden bıkmış olmalıydılar. Kaç gündür evde acayip baş sallamaları, kendisini arkasından takip ettiğini sandığı, adeta omuzunda yıkıcı bir şey gibi duyduğu uzun bakışlar hissediyordu. Bir yük olduğunu sanıyor ve talihine kızıyordu. Onun için ağlamamalıydı. Fakat bir talihi, garip, herkesinkinden çok başka bir talihi olduğu da muhakkaktı. Vapur ikindiye doğru kalkacaktı. Onu bütün aile İskede'ye kadar indirdiler. Orada İstanbul'a götürecek eski bir memurla karısına teslim ettiler. Mümtaz, talihe küskünlüğü içinde onlarla oracıkta vedalaşmaktan memnun oldu. Hatta kendisine o kadar dostluk gösteren evin büyük oğlunun aralarında bulunmadığını fark bile etmedi. Garip bir tiksinme içindeydi. Bu güneş gözlerine batıyor, paylaşamadığı bu neşe onu rahatsız ediyordu. Çok karanlık, çok siyah, sessiz bir yer istiyordu. Tıpkı annesinin mezarı gibi bir yer, kuytu bir cami duvarının kenarında, güneşin girmediği, o billur sazların insan talihiyle alay etmediği, arıların hayattan ve güneşten sarhoş, vızıldamadıkları, çocukların güneşte kırılmış ayna gibi insana batan berrak çığlıklarla gülüp konuşmadıkları bir yer. Uzakta simsiyah cüssesini gördüğü vapur onun için hoşuna gidiyordu. Hiçbir şey konuşmamış, teşekkür bile etmemiş, sadece el ve yanak öperek, hatta bütün bunları acele acele yaparak ayrılmıştı. İstanbul'da onu büyük yengesiyle İhsan karşıladılar. İhsan, Mısır'daki esirliğinden yeni dönmüştür. Sıhhati Anadolu'ya geçmesine maniydi. Onun için İstanbul'da gizli bir teşkilatta çalışıyordu. Babası evde kardeşinin oğlundan çok bahsetmişti. İhsan'a bayılıyorum. İnşallah Mümtaz da büyüyünce ona benzer. Bizim ailede galiba en akıllı adam İhsan'dır. Şu çocuk bir kere sağ salim dönse gibi sözler hemen her gün evde geçerdi. Mümtaz babasının bu sözlerini dinlerken amcasının kendisinden 23 yaş büyük oğluna kendi zihninde başka türlü birkaç sima birden hazırlamıştı. Fakat vapura kendisini karşılamaya geldiği zaman realitenin bu hazırlanmış çehrelerin hepsinden iyi ve güzel olduğunu anladı. Bir ayağı sakat, çiçek bozuğu, gözlerinin içi gülen bir adam birdenbire onu yakalamış. Emmi oğlu böyle sevilmez diye havaya kaldırmış. Böyle asık suratlı olma, her şeyi unut diye öğüt vermiş. Hatta karşılık beklemeden onunla arkadaş olmuştu. Mümtaz şehzade başındaki evin hayatına epeyce güç alışmıştı. Yengesi ihtiyar ve çok acı görmüş bir kadındı. İhsan çok meşguldü. Hocalığından başka evde de birçok yazması, okuması vardı. Onun için mektebin dışında hemen hemen günleri yalnız geçiyordu. Ona evin üst katında İhsan'ın odasının üstündeki odayı vermişlerdi. Onun yanındaki büyük oda sonraları bir köşesinde onun da çalıştığı kütüphaneydi. Mümtaz ilk defa bu kadar kitapla bir yığın resim ve öteberiyle karşılaştığı zaman şaşırmıştı. Sonra evin hayatına alışınca bu kütüphane onu çekmişti. İlk okumaları bu kütüphanenin tesadüfüyle olmuştu. Roman, hikaye, manasını bir türlü kavrayamadığı şiir kitapları bu senenin asıl arkadaşlarıydı. Ertesi sene onu Galatasaray'a verdiler. Bir hafta sonra da İhsan Macide ile evlendi. Mümtaz ağabeyisinin karısını ilk görüşte beğenmiş, İhsan'ın adeta alay ederek nasıl buldun diye yaptığı işarete farkında olmadan çok mesudum diye cevap vermişti. Mümtaz'ın bu çocukça cevabında bütün bir hakikat de vardı. Macide etrafındaki her şeye kendi içindeki saadet duygusunu geçiren insanlardandı. Bu onun cevherinde vardı. Güzelliği, iyi ahlakı, sakin tabiatı sonradan hissedilirdi. Onun gelişiyle evin hayatı derhal değişti. İhsan'ın uzun sükutları yumuşadı. Büyük yengenin mazi hasreti kesildi. Mümtaz'a ise kendisinden 12 yaş büyük bir arkadaş gelmişti. O kadar ki aradan birkaç hafta geçince mektebe yatılı girdiğine üzülmeye başladı. O zamana kadar kendisini misafir gibi gördüğü ev birdenbire onun oluvermişti. İnsanın sevdiği bir ev olunca kendisine mahsus bir hayatı da olur. O zamana kadar sevdiği son gecede kendisi için her şeyin bittiği, hayatın dışında çok hususi bir tarihte herkesten ayrı olarak yaşadığını sanan Mümtaz birdenbire kendisini yeni bir hayatın içinde buldu. Etrafında bir hayat vardı ve o bu hayatın bir parçasıydı. Bu hayatın ortasında Macide adlı acayip bir mahluk vardı. Her şeyi, herkesi peşinden sürükleyen, bir büyü gibi değiştiren küçük bir kadın. Tatil günlerinde bu küçük kadın Mümtaz'ı mektepten alıyor, saatlerce aç karnına onunla mağaza önlerinde durarak, gelen geçene bakarak Beyoğlu'nda geziyorlar, öte beri alıyorlar, sonra iki mektep kaçağı gibi geç kalmış olmaktan korka korka eve dönüyorlardı. Mektebe gideceği saatte Macide yine yanı başındaydı. Çantasını o hazırlıyor, giyinişini o idare ediyordu. Bu bir anne değildi, bir kardeş de değildi. Belki koruyucu bir melekti. Varlığı her şeyi değiştiren, eşyayı insana dost eden, günün saatlerine tatlı bir hava geçiren sırlı bir mahluk. Mümtaz İhsan'ı daha sonra asıl onun fikir hayatına girince tanıdı. Hiç farkına vardırmadan çocuğu takip etmiş, istidat ve temayüllerini öğrenmiş, onları beslemişti. Daha 17 yaşında Mümtaz kendisini bir eşiğin önünde onu geçmek için hazır bulunuyordu. Eski divanları okumuş, tarih zevkini almıştı. Tarih dersini onlara İhsan veriyordu. Sınıfta ilk defa amcasının oğlunu görünce ben tanıdığım insandan nasıl bir şeyler öğrenirim diye düşünmüştü. Fakat ders başlayınca bunun tanıdığı insandan büsbütün başka biri olduğunu anlamıştı. Daha ilk günden bütün sınıf ona hayran olmuştu. İhsan onlar için ganimetin kartalı gibi bir şey olmuştu. Daha ilk günde yakalamış, vaka herhangi bir Olimpos'a çıkarmamış fakat hiç olmazsa kendi kendilerine yürüyecekleri bir yolun başına getirmişti. Seneler geçtikten sonra bile o ve arkadaşları bu ilk saatten hafızalarında kalan cümleleri hatırlarlardı. Mümtaz için bu ders evde de devam ediyordu. Ve bir gün farkına varmadan İhsan'ın adeta küçük bir yol arkadaşı olduğunu, birçok şeyleri kendisine anlattığını, kendisiyle münakaşa ettiğini, ona ufak tefek yardımlar ettiğini görünce şaşırmıştı. Hammer'de şunu arayıver, bak bakalım şaklavan. Ne diyor? Hoca efendiden şu meseleyi öğren gibi siparişler birbirini takip ediyordu. O zaman Mümtaz kocaman bir cildi yakalıyor. Odanın bir köşesinde kendisi için kurulan masanın başına geçiyor. İşine göre saatlerce Halit Efendi'nin hayatını, Habsburg'un hanedanının filan sefirle İstanbul'a gönderdiği hediyeleri yahut Mısır seferinin mukaddemelerini İhsan için hazırlıyordu. İhsan büyük bir Türk tarihi yazmak istiyordu. Bu onun içtimai doktrinini toplayacaktı. Yavaş yavaş fikirlerini Mümtaz'a açmıştı. Mümtaz onu dinlerken aydınlıktan aydınlığa koştuğunu sanıyordu. Bir gün kitabın planını beraberce münakaşa ettiler. İhsan kronolojik bir tarih olmasını istiyordu. Osmanlı İmparatorluğu'na Bizans'tan devredilmiş iktisadi şartlardan başlayacak, sene sene bugüne kadar getirecekti. Bir de mesele mesele yazmak vardı. Bu toplu bir şekilde İhsan'ın istediği gibi umumi tablolarla gösterilmeyecekti. Fakat müesseseler ve meseleler daha vazıh görünecekti. Mümtaz bu son şekli istiyordu. İhsan çetin bir münakaşadan sonra bunu kabul etti. Mümtaz esere yardım edecek, hatta sanat, fikir kısmını kendisi hazırlayacaktı. Bir taraftan İhsan'ın kendisini açtığı yolda yürürken, öbür taraftan da kendi istidadı onu şiire ve sanata sürüklüyordu. Bir şairin en büyük keşfi, kendi muharririni, iç alemine doğru kendisini götürecek olanları bulmaktır. Yavaş yavaş Fransızları keşfetmişti. De Regnier, Heredia, arkasından Verlaine ve Baudelaire'i ayrı ufuklar gibi buldu. Mümtaz'ın kafasında acayip bir sahne vardı ki her okuduğu ve dinlediği oraya nakledilirdi. Antalya'da kayalık ile neredeki evleri, okuduğu romanların bütün hadiseleri bu iki dekorda geçer ve oradan kendi hayatına nakledilirdi. Baudelaire de kendisini buldu. Bunu da az çok İhsan'a borçluydu. İhsan sanatkar değildi. Yaratıcı tarafı tarihe ve iktisada doğru gitmişti. Fakat sanattan, bilhassa şiir ve resimden iyi anlıyordu. Gençliğinde Frenkleri çok iyi okumuştu. 7 sene ve en parlak devrinde Cartier Latin'de her milletten bütün yaşıtlarıyla beraber yaşamıştı. Birçok modayı eskitmiş nazarilerin doğduğunu görmüş, sanat münakaşalarının harman yangını parlayışına katılmıştı. Sonra memlekete dönünce birdenbire hepsini, en sevdiği şairleri bile bırakmıştı. Garip bir şekilde yalnız kendimize ait olan şeylerle uğraşıyor, yalnız onları sevmeye çalışıyordu. Fakat ölçü hissini garptan aldığı için kendi zevkimize ait tercihleri öbürlerinden pek ayırmıyordu. Baki'yi, Nef'i'yi, Naili'yi, Nedim'i, Galib'i, Dede ile Itri ile beraber Mümtaz'ı o aşılamıştı. Baudelaire'i de onun eline verdi. Madem ki okuyorsun dedi, bari en iyisini oku. Ve sonra ona ezberinden birkaç şiiri okudu. O hafta Mümtaz mektebe gitmemişti. Küçük bir gripten evde yatıyordu. Bu soğuk bir kıştı. İstanbul'un her tarafı kar içindeydi. İhsan yengesinin yatağının ucunda, elinde onun için yeni satın aldığı meşin kaplı şer çiçekleri, gözleri belki de kendi gençliğinde kızıl saçlı matmazel romantike bütün bir kafile aşık oldukları, onu bekledikleri, onunla gece sabahlara kadar kahve kahve dolaştıkları zamanda Mümtaz'la ve boğuk sesiyle okudu. O günden beri Mümtaz Baudelaire'i elinden bırakmadı. Neden sonra sevdiği şairin yanına Malmer ve Nerval geldi. Fakat genç adam onları tanıdığı zaman yolunu tayin edebilecek, sevdiği şeyleri sevebilecek yaştaydı. Mümtaz hayatının anlattığımız kısmı ile bir macerası olan adamdı. Bir faciayı, bir roman gibi ve tesirleri daima taze kalacak bir yaşta yaşamıştı. Zihni aşka, düşünceye, babasının ölümüyle İstanbul'a dönüşü arasındaki zaman içinde açılmıştı. Bu 2 ay onun ruhunu garip surette beslemişti. Hala rüyalarında o günleri yaşıyor, sık sık onların ıstırabıyla uykusundan silkinerek ter içinde uyanıyordu. İlk bayılmada gördüğü hayal, bütün o top, kazma kürek sesleri, annesinin çığlıkları ve konuşmalar arasında babasının billur lambayı yakmaya çalışması, bir leitmotif gibi bu rüyalara dolaşıyordu. Sonra ilk aşk tecrübesinin o karışık hatırası kendisinde hiç eskimiyordu. Hasta annesinin yanı başında genç köylü kızının yorgun vücuduyla kendisine sarılışı, belki de etrafını tanımayan bakışların ta gözlerinin içine dikilişi, o azap sarılı haz her an zihninde ve uzviyetinde hazırdı. Bu sıkıntı ve tahammülsüz ıstırap tabakasını günün hadiseleri zaman vakıa unutturuyordu. Fakat en küçük depresyonda iki başlı yılan gibi içinde onlar uyanıyor, garip bir şekilde benliğini sarıyordu. Bazı geceler uykusunda bağırdığını arkadaşları söylüyorlardı. Hatta son sınıflarda yatılı talebe olmaktan bunun için vazgeçmişti. Öğleden sonra kiracıyı görmek için sokağa çıkmış, dönüşte Beyazıt kahvesine uğramıştı. Bu birkaç saatlik gezinti, fırtınalı ve karlı gecede burnunu bir lahza kapıdan çıkarmak gibi ona bir yığın şeyi birden öğretmişti. Daha Beyazıt'ta bir askeri kıtanın geçişi yüzünden tramvay durmuştu. Mümtaz bunu fırsat bilmiş, yolun gerisini yeğen yürümek için tramvaydan inmişti. O bu yolu öteden beri severdi. Beyazıt Camii'nin yan tarafında, büyük kestanenin altında güvercinleri seyretmek, sahaflar içinde kitap karıştırmak, tanıdığı kitapçılarla konuşmak, sıcak günden ve sert aydınlıktan çarşının birdenbire insanı kavrayan loşluğuna ve serinliğine girmek, bu serinliği çok arizi bir hal gibi teninde duya duya yürümek hoşuna giderdi. Hatta çok rahatça ve aklına eserse bit pazarı kapısından girer, Bedeste'ne kadar odalambaç yollardan yürürdü. Öbür tarafta taklit ve baştan savma şeyler bulunur, ancak küçük tezgah ve imalathane işlerine, ucuz gümrük eşyasına, taklit modalara rastlanırdı. Halbuki bit pazarı ile Bedesten'de dikkati açık olursa daima şaşırtıcı bir şey bulunurdu. Burada hayatın taklidi güç olan, tenimize yapışmadan ve içimize yerleşmeden yanaşmayan iki ucu birleşirdi. Gerçek fukaralıkla, gerçek debdebe veya artığı. Adım başında modası geçmiş zevk kırıntılarına, nerede ve nasıl devam ettiği bilinmeyen büyük ve eski anneannelerin son parçalarına beraberce rastlanırdı. Eski İstanbul, gizli Anadolu, hatta mirasının son döküntüleriyle imparatorluk. Bu dar, iç içe dükkanların birinde en umulmadık şekilde ve birden parlardı. Kasabadan kasabaya, aşiretten aşirete, devirden devire değişen eski zaman elbiseleri, nerede dokunduğunu söyleseler bile unutacağı, fakat motiflerini ve renklerini günlerce hatırlayacağı eski halı ve kilimler, Bizans ikonlarından eski yazı levhalarına kadar bir yığın sanat eseri, işlemeler, süsler, hülasa yığın yığın sanat eşyası, hangi geçmiş zaman güzelinin boynunu, kollarını süslediği bilinmeyen bir iki nesne ait mücevherler, bu rutubetli ve yarı karanlık dünyada hüviyetlerine eklenen uzak zaman ve bilinmezin cazibesiyle onu saatlerce tutabilirdi. Bu eski şark değildi, yeni de değildi. Belki iklimini değiştirmiş zamansız hayattı. Mümtaz bu hayattan Mahmut Paşa'nın çığlığı içine çıktığı zaman bir mahzende cins bir şarapla sarhoş olduktan sonra güneşe çıkanların sarhoşluğunu duyardı. Bütün bunlardan zevk almak ona yaşına göre çok olgun bir ihtiyat, bir tiryakilik gelirdi. Bu sefer de öyle yaptı. Evvela güvercinlere baktı. Sonra dayanamadı, yem dağıttı. Bunu yaparken içinde bir taraf, çocukluğunda olduğu gibi Allah'tan bir şey istemesini söylüyordu. Fakat Mümtaz artık gündelik işleriyle içindeki Tanrı düşüncesini karıştırmak istemiyordu. O, insanda yıpranmamış, sağlam, her türlü tecrübeden uzak, yalnız hayata dayanmak için kuvvet veren bir menba gibi durmalıydı. Herkesin içinde sıkışık zamanlarında canlanan, kendisinde ise öteden beri bütün bir gölge taraf yapan, batıl itikatlara karşı koymak için böyle düşünmüyordu. Belki bir zamandan beri kafasında dolaşan fikirlere sadık kalmayı istiyordu. Bir ay kadar olmuştu. Hayatın oldukça derinden sarstığı bir arkadaşı ona, cemiyete karşı içinin nasıl tepkiyle dolduğunu, nasıl yavaş yavaş camiye olan bağlarının zayıfladığını söylemişti. Tam bir isyan içindeydi. Yaşamaz ve yaşayamaz diye gürlüyordu. O zaman Mümtaz arkadaşına behemhal yaşaması lazım olanla kendisine ait geçici haller arasında uydurduğu münasebetin manasız olduğunu elinden geldiği kadar anlatmaya çalışmıştı. İşlerimiz iyi gitmiyor diye tanrılara kızmayalım demişti. İşlerimiz bizim ve bizim benzerlerin küçük sakatlıklarıyla, tesadüflerin ihanetiyle her zaman bozulabilir. Hatta birkaç nesil için bozuk gidebilir. Bu bozulma, bu düzensizlik, iç kıymetlerimize karşı vaziyetimizi değiştirmemelidir. İki ayrı şeyi birbirine karıştırırsak çıplak kalırız. Hatta zaferlerimizi bile tanrılardan bilmemeliyiz. Çünkü ihtimallerin cetvelinde mağlubiyet de vardır. Amcanın mahkemesinin uzamasıyla bu vatan üzerindeki tarihi haklarımızın, kız kardeşinin evlenmemesiyle Süleymaniye'de okunan sabah ezanının ve Müslüman bir babadan doğmanızın paranızı dolandıran emlak tellaliyle iç çehremizi yapan kıymetlerin, bizi biz yapan büyük realitelerin ilgisi nedir? Bunlar sonu cemiyete dayanan realiteler olsa bile bizi kendimizi inkara değil, şartları değiştirmeye götürmelidir. Elbette ki bizde mesut memleketler ve vatandaşları vardır. Elbette ki 2 asırlık hezimetlerin, çöküntülerin, henüz kendi şartlarını bulamamış bir imparatorluk artığı olmamızın bir yıl neticesini hayatımızda hatta etimizde duyacağız. Fakat bu ıstırabın bizi inkara götürmesi daha büyük bir hezimeti kabul değil midir? Vatan ve millet, vatan ve millet oldukları için sevilir. Bir din, din olarak münakaşa edilir, ret veya kabul edilir. Yoksa hayatımıza getirecekleri kolaylıklar için değil. Mümtaz bunları söylerken insanlardan çok şey istediğini biliyordu. Biliyordu ki şartlar değişince insanlar da değişir. Tanrıların yüzü solardı. Fakat böyle olmaması gerektiğini de biliyordu. Güvercinlere yem serperken bir taraftan avucun içini adeta sıvayan ince tozun, uzviyetinin bir tarafında bir pencere kapanmış gibi kendisini sinirlendirmesine dikkat ediyor, bir taraftan da bunları düşünüyordu. Hayır, Allah'tan bir şey istemeyecekti artık. Onu kaderiyle veya ömrünün arızalarıyla karşılaştırmayacaktı. Çünkü istediği şey olmazsa kaybı 2 misli olacaktı. Güvercinler bu ikindi sıcağında yeme karşı isteksizdiler. Onun için alçaktan, isteksiz isteksiz ve sanki teker teker uçarak geliyorlardı. Havada mavi bir mendil tutan bir hokkabaz eli gibi yine şaşırtıcı, tutulmaz hareketleriyle uçuyorlar. Fakat keyifleri yerinde ve iştiyalı zamanlarında olduğu gibi hep birden lodos dalgası hızıyla yükselmiyorlar. Boşlukta kendi üstlerinde bir hava hortumu gibi dönüp sonra yine boşlukta birdenbire görünmeyen bir yıl duvarına bir rıhtıma rastlamış gibi hızları kırılıp yere iniyorlardı. Bu telaşsız, istinalı, yorgun bir gelişti. Bir kısmı sıralandıkları karşı binaların duvarından yerdekilerini şüpheyle seyrediyorlardı. Adeta acıyarak. Bununla beraber yine ayaklarının dibinde otlayan ve hareketleriyle bir dafi fırçasının o her teferruatı ayrı ayrı ve müstakil form olarak sayan denizleri gibi küçük bir rüya sürüsü toplanmıştı. Oburluklarına, insan sevgisini fazla istismar etmelerine rağmen güzel şeylerdi. Bilhassa insana itimat etmeleriyle güzeldiler. İnsanoğlu böyleydi. Kendisine emniyet edilmesinden hoşlanırdı. Bu onu hayatın efendisi, büyük ve tek yapıcısı vasıflarında içten doyuran duygu idi. Kısa ve ıstıraplı ömrüne, budalalığına ve hodbinliğine rağmen bu sakat ve eksik doğmuş Tanrı bu ehemmiyeti kendisi için tek ibadet bilirdi. Buna rağmen onu yalancı çıkarmaktan da hoşlanırdı. Çünkü değişmesini, kendisini ayrı ayrı anlarda, vaziyetlerde idrak etmesini de severdi. Çünkü hodbindi. Çünkü içindeki konuşma bir taraflı değildi. Yemleri biraz kalksınlar, bir parça etrafında kanat çakırtısı olsun diye çok yüksekten elini başının üstüne kaldırarak döküyordu. Fakat hiçbiri istediği gibi kımıldamıyor, dantel ala birkaç uçuş topraktan ancak yarım arşın yüksekliğinde çırpınıyor, sonra heyecan sönüyordu. Mümtaz için bu güvercinler, İstanbul'un sevilen kadınlarda bizi kendilerine o kadar bağlayan zaaflar cinsinden bir nevi viceydi. Çocukların kendi kendilerini süslemek, içlerinde hiç sırrını eremediğimiz boşlukları doldurmak için uydurdukları masallara da benzetilebilirlerdi. Ve tabiatı böylesi bir masal gibi bu büyük ağaç, yaldızlı kapısını her başını arkaya çevirişte, mor bir gölge içinde gördüğü bu mimari, onları kendi kendilerine uydurmuş olabilirdi. Bir kahveci çırağı elindeki tepsiyi alabildiğine sallayarak ve mahsus uçsunlar diye ortalarından geçerek yürüdü. Çocuk 17 yaşlarında genç ve güzeldi. Mahsustan değiştirdiği yürüyüşünün ağırlığı ve hantallığı vücudunun plastiğini kaybettiriyordu. Sırtında lacivert beyaz yollu bir fanila, Bir kulağının arkasında yerini, belki de yarın cigaraya bırakacağım muhakkak olan küçük bir kalem vardı. Bu tehdide rağmen Mümtaz'ın istediği o masal gemisi, Lodos dalgası yine kurulmadı. Sadece mavi küçük dalgaları iç içe, halka halka çizgilerle birbirinden ayrılmış, primitif tablo denizi yavaşça, iştahsız bir alkış gürültüsüyle, adeta ıslak bir gürültüyle alçaktan uçarak biraz öteye, bir başka yem serpenin ayakları dibine gitti. Yalnız bir tanesi geçerken, belki de insanla bu kadar yakından karşılaşmanın korkusu içinde şaşırmış, adeta alnını sıyırmıştı. Yemleri satan kadın,